kullanmaya başlamıştı. Ona yardım edebildiğim ve yol göstermek durumunda olduğum için gurur duyuyordum. Biraz yukarımızda da adamların yaktıkları, tipi halinde savrularak yere fısıltılarla düşen ve ayaklarımızın altında gıcırdayan kar ordusunun gölgeleri ardında açmış koca koca kırmızı çiçeklere benzeyen ateş kümelerini gördüğümüz zaman neler hissettiğimi elbet anlarsınız. Geldik anne, dedim. İşte oradalar bak. Annem, tamam dedi. Şimdi yavaş yürüyelim. Yanmakta olan ateş kümelerinden en büyük iki tanesine doğru ilerledik. Yaklaşınca bunların kayanın üstünde yakılmış olduklarını gördüm. Düzlükte daha bir sürü ateş yanıyor, adamlar da bunların çevresinde duruyordu. Kayanın önünde birisi konuşuyordu ama bu devi değildi. Tam kayanın dibine geldiğimiz sırada o da konuşmasını bitirip çekildi. Çabuk, dedi annem, şuraya çıkmama yardım et. Gerçekten de bugüne kadar hiçbir şey beni böyle şaşırtmamıştı. Annem pelerini karlara sürüne sürüne kayaya tırmanıyordu. Tepeye ulaşınca aşağıya bana bakmak için döndü. Adamlar hala son konuşmacıyı alkışlamakta oldukları için annemin bana ne söylediğini işitmekte güçlük çekiyordum. Ellerini ağzıma götürüp huv diye seslendi. Sen oradan ayrılma. Olur anne diye ben de bağırarak karşılık verdim ve annemin az önceki adamın konuşmasını yaptığı kayanın ön tarafına doğru dikkat ede ede geçişini hissettim. Adamlar annemin orada durduğunu gördükleri zaman alkışı kestiler ama yağan kar, ateşten saçılan ışık ve duman yüzünden gözleri pek seçemediği için bunun kim olduğunu doğru dürüst anlayamadılar. Kayanın dibine yakın duran bazıları bunun bir kadın olduğunu görüp ötekilere duyurmak için bağırmaya başladılar. Oysa fark edebildikleri sadece annemin pelerinin karaltısıydı. Kardan korunmak için annem manşonunun yüzüne siper etmişti. Sonra bunu yüzünden çekip konuşmaya başlayınca annemin ne yapacağını merak ettim ve kayanın çevresinde dolanarak ön tarafına koştum. Bunun kim olduğunu anlamak için kayanın üstünde yanan ateşlerden birinin oradan bazıları kalkıp geldiler. Ama annem konuşmaya başlar başlamaz hepsi oldukları yerde kala kaldılar.
Ben Beth Morgan'ım diyen annemin sesi bir erkeğinki kadar gür ve güçlüydü. Buraya gelişimin nedeni hakkınızda ne düşündüğümü sizlere bildirmektir. Çünkü kocamın arkasından konuştuğunuzu öğrenmiş bulunuyorum. Bu dünyada nefret ettiğim iki şey vardır. Biri arkadan konuşmak, öteki de bittir. Hakkınızdaki düşüncelerimi belirtmeye bunlar yeter sanırım. Annemin sustuğu anda işitilen sadece odunların çıtırtısı ile yağan karın sesiydi. Annem tok bir sesle, ''Sizler kocamın arkasından konuşan bir alçaklar güruhusunuz.'' dedi. ''O size bir kötülük yapmadı. Hiçbir zamanda yapmaz. Siz de bunu pekala biliyorsunuz.'' Şimdi o, maden ocağının kontrol amiridir. Çünkü layıkıyla çalışan herkesin ödüllendirileceği gibi o da bunu hak etmiştir. Siz ise onun işverenlerin tarafını tuttuğu için ödüllendirildiğini sanıyorsunuz. Buna sadece saçmalık değil, doğrudan doğruya ahlaksızlık denir. İçinizden bazılarının da hala kilisede onun yanına nasıl oturabildiğine bir türlü akıl erdiremiyorum. Sizin yerinizde olsam yerin dibine batardım. Bir şey daha söylemek istiyorum ki o da şudur. Eğer benim gıvilimim bir felakete uğrarsa bunu yapanı bulur, ellerimle onun canını alırım. Buna da her şeye kadir olan Tanrı huzurunda yemin ederim. Ve bu yüzden de cehennem cezasına çarptırılmam. Bit öldürdü diye kimse cehennemlik olmamıştır. Davy kayanın arkasından anne diye seslendi. Annem Davy'yi görebilmek için arkasına döndü ama o anda fark edemedi. ''Sen bunlarla birlik oldukça anan değilim ben senin.'' dedi. ''Sen de onlar gibi bitin tekisin. Eğer babanın başına bir felaket gelirse geberteceğim ilk insan sen olacaksın.'' Davy karanlıktan çıkıp annemin yanına gitmek üzere yürüdü. Ama annem döndü ve tökezleye tökezleye kayanın üstünden aşağıya doğru inmeye başladı. Ayağını basacağı yerleri bulmasına yardım etmek için hemen koştum. Davy yukarıda durmuş sessizce bakıyordu. Orada bulunanların usul usul konuşmalarından başka bir ses duyulmuyordu. Gerçekten de eğer utanç denilen şeyin sesini duydumsa bu, annemin ağlaya ağlaya kayadan aşağıya indiği sırada kulağıma gelen seslerdi. Annemin ağladığını ancak biraz ilerledikten sonra mançonun içindeki elimi burnunu hımkırmak için dışarıya çıkardığı zaman anladım. Anne, dedim, sahiden adamı öldürebilir misin? Evet, Huv, öldürebilirim. Ama kutsal kitabın öldürmeyeceksin dediğini söylemişti babam, dedim. Kutsal kitapta yazılı şeylerle gerçek yaşamda olup bitenler arasında çok fark vardır, dedi annem. Eğer bana dokunacak olurlarsa sözümde duracağım. Şimdi artık sus da yolumuzu kaybetmeye bak. Üşüyor musun? Hayır anneciğim, dedim. Yalnız ayaklarım taş kesildi. Annem olduğu yerde durup, huv, benim küçücük yavrum, gel kucağıma alayım seni. Olmaz anneciğim, dedim. Oysa bağırabilirdim. Olmaz, yanında pekala yürüyebilirim. Hadi yürüyelim de gör. Annem, inadına kart katırlar gibi direniyorsun, dedi. Yürü bakalım öyleyse, hem de dikkatli ol. Ben önümü göremiyorum çünkü. Kar şimdi daha hızlı yağıyordu. Biz ise hala çayırdaydık. Rüzgarla kar el ele vermiş, bize göz açtırmıyordu. Üstelik dört bir yanımızda zifiri karanlıktı. Doğru yolda olduğumu yalnızca yokuşun eğiminden, ayağımı bastığım toprağın verdiği sesten anlıyordum. Yolun bazı yerleri sert, bazı yerleri yumuşaktı. Ama sert yerin nerede bitip, yumuşak yerin nerede başlayacağını biliyordum. Sık sık durup soluk alan annemin bütün ağırlığı omuzuma yüklenmiş bir halde, yokuştan aşağıya inerken rüzgarın sesi de acılı bir kadının sesine benzemeye başladı. Ağaçlığa varır varmaz adımlarımızı sıklaştırdık. Burası biraz daha iyiydi ama ırmak boyuna geldiğimiz zaman dallardan savrulan karlar yerde yığınlar meydana getiriyordu. Her adım atışımızda ayaklarımızın karlara gömüldüğünü hissediyor, toprağa değene kadar da çukura mı nereye bastığımızı bilemiyorduk. Tam köprüye yaklaştığımız sırada derinliği omuzlarımızın hizasına gelen bir çukura düştüm. Annem beni çekip çıkarmaya gelince o da tepemden doğru üstüme yuvarlandı. Yüzü koyun yattığım yerde onun kalkmaya çalıştığını hissediyordum. Ama o çabaladıkça ben daha çok gömülüyor, yüzüm yere yapıştığından nefes alabilmek için çırpınıyordum. Sonra bayılmış olacağım ki gözlerimi açtığım zaman kendimi bir tümseyin üzerinde oturan ve bakışlarını benden ayırmayan annemin dizlerinde buldum. Başından beresini çıkarmış, saçlarını karlar kaplamıştı. Huv, dedi. Efendim anneciğim, dedim ve ağlamak istedim ama tuttum kendimi. Boğazı ağrıyormuş gibi kısık bir sesle annem, bir yerin acıyor mu? Diye sordu bana. Hayır anneciğim, dedim. Yalnız çok soğuk. Hadi öyleyse, dedi ve beni kaldırmaya çalıştı. Ama ayağı kayıp arka üstü yere düştü. O sırada ayağa kalkabilecek gücü buldum kendimde ama yarışı kazandığım zamanki gibi sersemlemiş, devrilmeye hazır bir halim vardı. Yine de bunu alt edeceğimden emindim. Çünkü annemin yardımına koşmam gerekiyordu. Yanına gittim, elini yakaladım. Hadi anne, dedim. Hopla bakayım. Annem, hoplayayım mı? Dedi. Ya az önce hoplayıp da annesinin ödünü patlatan kimdi acaba? O benim kabahatim değildi anne, dedim. Hep şu kar yüzünden oldu. Annem beni kendine çekip kollarıyla öyle bir sıkıştırdı ki az kalsın yine sersemleyecektim. Huv, yavrucuğum benim, dedi. O kar bütün bütün seni benden alacak sandım. Bir an önce buradan uzaklaşmazsak ikimizi birden alacağı benzer. Hadi hopla bakalım şimdi. Annem pelerine sarınırken ben de onun beresini buldum ve öne geçip yürümeye başladım. Bu kez daha dikkatle yürüyerek köprüye vardık. Ama orada şiddetli bir tipiyle karşılaştık ve önümüzü göremez olduk. Bir elimi köprünün korkuluğu üstüne koyup bir elimi de anneme vererek köprüyü geçmeye koyulduk. Dikkatli ve ağır adımlarla yürüdük. Esen rüzgar her an bizi buzların üzerine itmeye hazırdı. Sonunda karşı kıyıya vardık ama orada da yolumuzu iyice kaybettik. Rastgele yürüyorduk. Bulunduğumuz yerden evimiz pek uzakta değildi ama karla örülmüş bir karanlıktan başka da bir şey göremiyorduk. Köprüden çıkınca hangi yoldan gidilmesi gerektiğini bildiğimden emindim. Gel gelelim birkaç dakikadan beri taşlık bir yolda yürüdüğümüzü potinlerimin çıkardığı seslerden anlıyor, bir iki adım daha atarsak ırmağa boylayacağımızı da kestiriyordum. Özür dilerim anne, dedim. Burada yanıldım. Zararı yok yavrum, dedi annem. Elinden geleni yaptın sen. Şimdi geri mi döneceğiz? Bu taşlar kilisenin hemen yakınlarındadır anne, dedim. Eğer buradan geçersek doğruca kasap Morris'in mezarının olduğu yere çıkarız. Annem, yürü öyleyse Huv, dedi. Burada erkek sensin. O bunu söyleyince içime öyle bir sıcaklık yayıldı ki güneş çıkacak olsaydı pırıl pırıl parlardım hani. Gerçekten de bu bana yeni bir güç kazandırdı ve ben kasap Morris'in mezarının bulunduğunu kararlamadan kestirdiğim tarafa doğru tıpkı bir ilkbahar günü öğleden sonra saat 3'te onu görmeye gittiğimiz zaman yürümüş olduğum gibi yürümeye başladım. Ben güçlü ve kendimden emindim ama annem öyle değildi. Kayaların arasından geçen çakıllı yolun aşağı yukarı yarısına geldiğimizde annem artık vücudunun bütün ağırlığını omzuma yüklemiş güçlükle nefes alıyordu. Sonra birden ellerini göğsüne götürdü ve yüzüstü yere kapaklandı. Sessiz, soluksuz, kımıldamadan öylece kala kaldı. Beni bir korkudur aldı. Ona baktım ve karların üzerinde simsiyah duran pelerinin yağan karlarla beyazlaştığını gördüm. Korktum ama annemin bana bir erkek olduğumu söylediğini hatırlayıp yumruklarımı sıktım. Ne yapmam gerektiğini kendi kendime soruyordum. Eğer babamı çağırmak için koşacak olursam belki bir daha bulamazdım anamı. Yok, burada onun yanında kalsam belki ikimiz birden bulunamazdık. O da soğuktan ölür giderdi. Onu burada bırakıp gitsem belki de babamın yanına ulaşamazdım. Ne yapacağımı düşündüğüm bütün bu süre içinde onun yanına diz çökmüş duruyor, üzerinde biriken karları elimle süpürüp temizliyor, bu beyaz, sessiz, soğuk ve amansız karın bir avuç dolusundan bir tek tanesine kadar hepsine karşı, sanki bunlar canlıymışlar da dediklerimi duyuyorlarmış gibi içimde bir kin besliyordum. Sonra abilerim aklıma geldi. Neredeyse oradakilerin hepsi toplantıdan dönecekler, bazıları da köprüden geçeceklerdi. Eğer annemi köprüye kadar taşıyabilirsem mutlaka birine rastlardım. Bunu düşünür düşünmez de hemen işe koyuldum. Ne var ki çok ağır geldi annemin vücudu bana. Uğraştım durdum ama ellerimi onun kollarının altına sokup onu ne kadar kaldırmak istediysem de kolları bir paçavra gibi sarktığından kayıp kayıp kurtuldu elimden. Eskiden bir çocuğa yaptığım gibi onu bacaklarından tutup çekmek de vardı ama bu pek kaba bir davranış olurdu. Onun için yine uğraştım, didindim, sonra da bu kadar çelimsiz olmanın doğurduğu öfkeyle ağladım. Üzerine atılıp ona dişlerimi geçirebilmek için bu karın daha sert, daha başka bir görünüşte olmasını diledim. Sonunda karın üzerine diz çöktüm ve kollarımı annemin beline doladım. Onu böylece kavradıktan sonra da sürükleyip tekrar geriye, köprüye doğru emekleyerek çeke çeke götürdüm. Bu saatlerce sürmüş gibi geldi bana. Bütün duygularımı yitirmiştim. Ne yaptığımın bile farkında değildim. Yalnızca ağlıyor, annemi kurtarabilmem için Tanrı'dan yardım diliyordum. Nitekim yardımını esirgemedi. Yoksa o gücü nereden bulabilirdim ben? Omuzlarım korkuluğa değince köprüye ulaştığımı anladım. Annemi köprü ayağının dibine doğru çektim ve onu oturtup oraya yaslamaya çalıştım ama annem yine de köprünün ayağından oldukça uzakta kaldı. Bu arada annemin hep açık duran ağzını kapamakla uğraştım. Sonra ayağa kalkamayacağımı anladım. Bacaklarımda güç diye bir şey kalmamıştı. Köprünün orta yerini bulabilmek için emekleye emekleye ilerledim. Gelip geçen olur diye kenarda duracağım için korkulukları yoklayıp üstündeki karları elimle temizledim. Sonra yine emekleyerek geriye annemin yanına döndüm. Annem kayarak yan dönmüş, neredeyse ırmağa düşmek üzereydi. Onu geriye getirebilmek için var gücümle çektim ama annem ağır mı ağırdı. Üstelik kollarımda da güç diye bir şey kalmamıştı. Hele parmaklarımda hiç hayır yoktu. Hepsi buz kesilmişti. Annemin ırmağa düşeceğini anlayınca onu kurtarmanın bir tek yolu olduğunu gördüm. Yüzü koyun yere uzandım ve onu olduğu yerde tutmaya çalışarak üzerinden doğru sıyrılıp ırmağa girdim. Suyun derin olmadığını, sadece belime kadar geldiğini, yüzmeyi orada öğrendiğim için biliyordum. Ama su şimdi ta göğsüme kadar yükseliyordu. Üstelik öyle soğuktu ki sanki o açtığı güçlü pençeleriyle beni kıskıvrak yakalamıştı, sıkıyordu. Dakikalarca doğru dürüst nefes alamadım. Başımı annemin karnına dayadım, bir elimle onun çenesini, bir elimle de bacağını tuttum ve böylece kaymasını önledim. Ama bacaklarımın da dayandığı yerden kurtuluvereceğinden korkuyordum. Çünkü ayakta durmuyor, kayaların üstüne doğru diz çökmüş vaziyette abanıyordum. Bir yandan da buzlar çenemi kesiyordu. Annem ne bir ses çıkarıyor ne de kıpırdıyordu. Bana gelince öylesine kendimden geçmiştim ki bir korku bile duymuyordum. Bunun ne kadar sürdüğünü bilemiyorum ama bir türlü geçmek bilmeyen dakikalar artık sabrımı tüketmek üzereydi. Tam o sırada bir ışık gözüme ilişti. Bu gecenin zifiri karanlığı içinde yürüyen, az ilerideki birinin elinde salladığı bir fenerin sarı ışığıydı. Bağırmak, ona sesimi duyurmak istedim ama bağıramadım. Sesim kısılmıştı. Bu ışığı kendime doğru yaklaştırabilmek ve annemin eve götürülmesini sağlayabilmek için bağırayım diye çılgınlar gibi çırpındım. Sonunda sesim çıktı ama bu ses benim değildi. Böyle bir ses zaten kimseden çıkamazdı. Feneri bize doğru yönelten bu haykırışta gereksiz bir acıya karşı savaşan bir canlının bütün öfkesi vardı. Bu Davy'di. Gözlerimde ancak onun sarı ışıkla aydınlanan üşümüş, morarmış yüzünü, ışıl ışıl parlayarak kıpırdamadan bakan iri gözlerini ve fenerin ışığına siper ettiği elini görecek kadar bir güç kalmıştı. Davy'nin annemi benim ellerimden kurtarıp çektiğini hissedince buzların arasına yuvarlandığımı hatırlıyorum. Davy'nin "Huv, huv!" diye bağırdığını işittim. 7. Bölüm. Aşağı katta, mutfaktaki yatakta gözlerimi açtım ve lambanın tahta kaplamalarda parıldayan kırmızı ışığını gördüm. İnsanın uyanıp kendi kendini tanıyamaması ne tuhaftır. Her zamanki gibi olmamıza rağmen yine de bir şey eksilmiştir sizden ve siz nerede bulunduğunuzu, kim olduğunuzu, başınızdan nelerin gelip geçtiğini kendi kendinize sorarsınız. Böyle kim olduğunuzu bilemediğiniz zamanlarda da yaşamınızdan pek çok şeyler eksilir, silinir. Gözlerinizin önünde sadece bir resim vardır. Arkasında ise boşluktan başka bir şey yoktur. Hatta adınızı bile hatırlamakta güçlük çekersiniz. Sizi öylesine korkutan aslında budur işte. O zaman da kendinizi oyalamak için bağırmaya başlarsınız. İnsan boşluk dünyasındayken korkaktır. Çünkü orada kendi başınadır. Eğer siz kendinizi yalnız hissediyor, hatta kendi varlığınızı bile hesaba katmıyorsanız, işte o zaman bu sizin için büyük bir korkudur. Böyle kendi kendinizin yabancısı olduğunuz zaman, asıl benliğinizin nereye gittiğini hep merak ederim. Bağırmak istedim. Ama bu işi görecek ses de kalmamıştı bende. Bütün sarsıldım. Ne yaptımsa olmadı. Sesim bir türlü çıkmadı. Eğer hiç kendinizi ve sesinizi yitirmediyseniz, korkunun da tadını hiç tatmamışsınız demektir. Gerçek korku işte budur, hem de korkuların en korkuncu. Çünkü siz bir boşluk içinde kalmışsınızdır, işitiyor, düşünüyor ve görüyorsunuz ama konuşamıyor, bir şey bilmiyorsunuzdur. İşte o zaman ağlamaya başlarsınız, yaşlarla körleşir gözleriniz. Görebilmek için bunları can havliyle silersiniz ama onlar yine boşanır ve siz pırıl pırıl parlayan ıslak bir bulutun ardında kaybolup gidersiniz. O sırada Bronwyn'in yanı başımda sakin sakin şarkı söylemekte olduğunu işittim. Bir şimşek hızıyla kendime geldim. Vücuduma bir sıcaklık yayıldı ve bu öyle bir acı verdi ki bana kıvranmak geldi içimden. Sımsıkı sargılarla bağlıydı her yanım. Yüzüm, kollarım, bütün gövdem ve bacaklarım bir sucuk gibi baştan aşağıya kadar yumuşak ve kaygan sargı bezleriyle sarılıp sarmalanmıştı. Mis gibi kaz yağı kokuyordu, her tarafımı bu yağdan sürmüşlerdi. Sargı bezlerinin kayganlığının neden ileri geldiğini o zaman anladım. Soğuk algınlığını önlemek için beni kaz yağıyla yağlamışlardı. Gözümün önüne tekrar annemi tuttuğum zamanki anılar geldi ve o vakit hissedemediğim korkuyu şimdi duymaya başladım. Bronwyn'e bakmaya çalıştım ama başımı oynatamadım. Her tarafım ağrıyordu. Bronwyn, kımıldanmak ve konuşmak için kendimi zorladığımı görmüş olmalıydı ki oturduğu sandalyeden sıçrayarak kalktı. Hep kekik ve lavanta kokardı Bronwyn. Bunları küçük küçük torbalar içinde yatak çarşaflarının arasına koyardı. Herhalde kendi çamaşırlarına da aynı şeyi yapıyordu. Duyduklarınızın en güzeli diyebileceğiniz bu koku onda hiç eksik olmazdı. Yanıma diz çöküp fısıltı halinde bir şeyler söyledi ama sargıların yüzünden işitemedim. Gözlerimi sildi, sonra ayağa kalkıp yüzüme baktı. Gerçekten güzel, hem de çok güzeldi Bronwyn. Sanki konuşmaması gerekiyormuş gibi duyulur duyulmaz bir sesle "Huf," dedi. "Bir yerin ağrıyor mu?" Hayır anlamında başımı sallayınca dudaklarını ısırdı. Yüzüne tatlı bir gülümseme yayıldı, gözleri yaşardı. "Ah Huv," dedi. "Küçük Huv, seninle aynı adı taşıdığım için gurur duyuyorum. Hem de öyle bir gurur ki." Eğilip çabucak ve hafifçe beni öptü. Sıcak bir pervanenin konup kalkması gibi bir şeydi bu. Sonra yukarıda annemin yanında oturan babamı çağırmaya koştu. İçeriye ilk Doktor Richards girdi ve kaşlarını kaldırıp saatine bakarak bütün işgüzarlığıyla nabzımı yokladı. Sonra da babam gelip doktorun yanı başında durdu ve bana bakmaya başladı. Ellerini ceketinin ceplerine sokmuştu. "İyileşecek," dedi Doktor Richards. "Hikmetinden sual olunmaz ama neyse. Siz bu ailede insan değil at yetiştiriyorsunuz Bay Morgan. Bana kalsaydı bu çocuk şimdiye kadar çoktan tahtalı köyü boylamış olurdu." Babam, "Tanrı'ya şükürler olsun ki boylamadı," diyerek bana bakıp gülümsedi. "Annen de dünyaya yeni gelen kız kardeşinde çok iyiler oğlum. Bunun için de sana teşekkür borçluyum. İhtiyar baban seninle övünüyor Huf." Beni öpmek için eğildi. Onun kendini özgü kokusu ile piposunun kokusu çevreme sindi. Sessizliğim onu korkutmuş gibiydi ama Doktor Richards henüz uyku sersemi olduğumu söyleyerek onu odadan dışarı çıkarttı. Babam gittikten sonra Doktor Richards, "Bayan Ivor," dedi Bronwyn'e, "şu sargı bezlerini bir çözelim de neler olup bittiğini görelim. Bir kırığın olmasından korkuyorum." Bundan sonrasını hatırlamıyorum çünkü Doktor Richard sargıları söküp de elini bacağımın üstüne koyar koymaz öyle bir canım yandı ki kendimden geçtim. Tekrar çocukluk çağına dönüp eski anıları yeniden yaşamak ve aradan geçen bu yılların yitirdiği kimselerden söz etmek çok tuhaf oluyor. Bu olaydan sonra 5 yıla yakın bir zaman bacak kemiklerimdeki kırıklar yüzünden ateşim düşmek bilmedi. Yüklüğün içindeki yatakta 5 yıl ayağa kalkmadan, sokağa çıkmadan ve hiç kıpırdamadan sırt üstü yattım. Düşünmek için çok zamanım oldu. Önceleri aylardan beri çektiğim sancılar yüzünden pek kendimde değildim. Bunlar gitgide hafifledi ve sonunda dindi. Birkaç kez kırıp tekrar tutturdukları kemikler hala kaynamadığı için ayağa kalkmama henüz izin verilmiyordu. Sadece bitki gibi yaşamaktan başka bir şey yapmadığım bu süre içinde olup bitenlerle pek ilgilenmedim. Bu yüzden de o günlere ait hemen hemen hiçbir şey hatırlamıyorum. Bütün hatırladığım bir oğlu dünyaya gelene kadar Bronwyn'in gece gündüz demeyip bana baktığıdır. Çocuğun adını Gareth koydular. Abilerim beni görmeye sık sık geliyor ve yemeklerini oturma odasında yiyorlardı. Yatalak olduğum süre boyunca bu hep böyle devam etti. Ara sıra akşam üzerlerine doğru birkaç dakika için onların yanıma gelmelerine izin veriliyordu. Ama çene kemiğim kırık olduğundan ben onlarla konuşamıyordum. Böyle olmakla birlikte bana karşı yine de çok iyi davranıyorlardı. Daha sonraları Davy ile Owen sırasıyla bana kitap okumaya başladılar. Ama bu işten vazgeçmek zorunda kaldılar. Çünkü Bay Boswell'in Johnson'ın Yaşam Öyküsü adlı kitabı beni güldürüyor, güldükçe de çenemin ağrısından duramıyordum. Şu Dr. Johnson da yaman adammış doğrusu. Keşke bugün de onun gibi birkaç kişi daha bulunsaydı. Hoş ona ihtiyar bir ukala ve başka bir takım şeyler dendiğinde duymadım değil. Ama her zaman şuna dikkat etmişimdir ki onun hakkında böyle konuşanların hepsi de Dr. Johnson'ın değil bir çift sözü yalnız şöyle bir bakışı ile kaçacak delik arayacak cinsten kimselerdi. Aslında Bay Boswell'a çok şey borçluyum. O, böyle büyük bir adamın yaşam öyküsünü yazmış olduğu için kim bilir nasıl bir mutluluk duymuştur içinde. İşte o sıralarda kitaplarla ilgilenmeye başladım. Evde öyle fazla kitap yoktu. Ama olanların hepsi de bana biraz ağır gelmekle birlikte yine iyi şeylerdi. Anlaşılması güç kelimelerle karşılaştığım zaman babam, Davy, vakit buldukça da Ivor bunları açıklamak için ellerinden geleni yapıyorlardı. İşte böylece kolay adımlarla ilerledim. Ama Bay Stuart Mill'in mantık sisteminde başımız oldukça derde girdi. Bu öyle güçlü ki kendimizle alay edip gülmekten kırılıyorduk. Ama yine de sonuna kadar gelebildik kitabın ve bu bizim için çok iyi oldu. İşte o da kafalı adamlardan bir tanesi. Yatmadan önce babamla Owen kutsal kitaptan bölümler okurlardı. Sonunda bunu ben de Owen'ın bildiği kadar öğrendim. İşte o zaman İsa hakkında bir fikir edinmiş oldum ve edindiğim bu fikri hiç değiştirmedim. İsa'yı zihnimde bir insan olarak canlandırdım o günlerde. Tıpkı şimdi olduğu gibi. Ancak böylelikle içim huzura kavuşuyordu. Eğer o bir tanrı ya da bizlerden çok ayrı bir varlık, yani tanrının oğlu olsaydı, onun yaptığı işleri kendimizden beklemek, kendimize karşı bir haksızlık sayılırdı. Ama o öyle değil de hayatın sırlarını tek başına çözebilmiş bir insan idiyse o zaman bizler de aynı şeyi yapabilme gücüne sahibiz demektir. Nitekim Tanrı'nın yardımıyla yaparız da. Aslında bu gece bu evden kendi içimde duyduğum ve tanıdığım insanların içlerinde duydukları huzursuzluğun nedenini araştırıp ortaya çıkarmak için gidiyorum. Çünkü hepimizde kökten gelme bir aksaklık bulunduğuna inanıyorum. David de aynı şeyi söyledi. Eğer çevresindekilerin sorunlarıyla ilgilenecek, onlarla bu konuda tartışacak bir insanın ortaya çıkması gerekseydi, bu insan David'den başkası olamazdı. Biraz daha iyileştiğim zaman onun mektuplarını ben yazmaya başladım. Bunu kendi mektuplarını yazmak onun elimden gelmediği için değil de benim bütün günüm boş olduğu için yapıyordum. Böylelikle de sendika ile ilgili bütün sorunlar hakkında bir bilgi edinmiş oldum ve daha başlangıçta işlerin yanlış bir yolda tutulduğunu anladım. Bayan Tom Jenkins okuldan sonra küçük kızıyla birlikte gelir, ertesi gün çalışabilmem için ders vererek bir gün önce hazırladığım ödevleri de alıp götürürdü. Her gün bunca yolu haftada sadece 4 peni uğruna tepmesi ve hasta bir çocuğu okutabilmek için elinden geleni esirgememesi onun iyi kalpliliğinin bir belirtisiydi. İşini de kusursuz başarması bunun en hoş tarafıydı. Parasını babamın ödediği bir takım yazı örnekleri satın alıp bunları bana getirirdi. Yataktan kalkabilecek duruma geldiğim zaman hiç değilse güzel bir el yazım olacaktı. Gerçekten de çok güzel yazı yazabiliyordum. Benim böyle bir iddiam yoktu ama kasabadaki bir gazetenin düzenlediği el yazısı yarışmasını kazanınca da içimde neler duyduğumu anlatamam. Hele babam gazeteyi getirdiği zaman onun gözlerindeki bakışı bir görmeliydiniz. Okuma zamanı olduğundan bütün ev halkı mutfaktaydı. Babamın geciktiğini görerek başına sakın bir şey gelmiş olmasın diye merakla onu bekliyorduk. Ama tepeyi tırmandığı için soluk soluğa koltuğunun altında kutsal kitabını taşıdığı gibi bir gazeteyle eve gelince içeriye girişinden gidip koltuğa oturuşundan yine ciddi bir konu üzerinde söz edeceğini anladık. Sesimizi çıkarmadan oturup bekledik. Annemin yukarı katta yeni doğan kız kardeşime ninni söylediğini işitiyorduk. Babam gözünü takıp gazeteyi eline aldı ve bakışlarını abilerimin üzerinde dolaştırdı. Ama bana hiç bakmadı. Bir kabahat işlediğimi sanıp acaba ne yaptım diye düşünmeye koyulduğum sırada babam boğazımı temizleyince kötü değil de iyi bir haber olduğunu anladım. Babam, el yazısı yarışması diye okumaya başladığı anda yüreğim sanki ağzıma geldi. 12 yaşından küçük erkek çocuklar arasında. 2 İngiliz liralık birinci ödülü, büyük başarısının karşılığı olarak Bay Gwilym Morgan'ın oğlu Hugh Morgan kazanmıştır. Ya! Bunu işitince hepsi dona kaldılar. Babam gazeteyi elinden bıraktı, gözünü çıkarıp eline aldı ve bununla koltuğunun kenarını hafif hafif vurmaya başladı. Üstelik bu çocuk, dedi, 3 yıla yakın bir zamandan beri şuracıkta gık demeden yatıyor. Ağzını açacak olursa da yalnızca gülmek ve neşeli sözler söylemek için bunu yapıyor. Bana bakarak konuşmasını sürdürdü. Oğlum Hugh, sana ne kadar hayırlı bir evlat olduğunu söyleyecek olursam belki istemeye istemeye kendimi gülünç bir duruma sokarım. Tanrı senden hoşnut olsun. Senden yana içim rahat. O bunları söyledikten sonra abilerim hep birden konuşmaya başladılar. Gazetedeki birkaç satırı sanki her seferinde yeni bir şey öğreneceklermiş ya da gözden kaçmış bir nokta varsa onu yakalayacaklarmış gibi tekrar tekrar okudular. Gwilym'in aşağıya Ivor'la Bronwyn'i çağırmaya gitmesi benim için gecenin en büyük ödülü oldu. Bronwyn o kendine özgü davranışıyla bayılıyormuş gibi yaparak ve gülümseyerek ''Ne becerikli çocukmuşsun sen?'' dedi. Senin karşında kendimi koca kurtun karşısındaki al başlıklı çocuk gibi hissediyorum. Bakayım senin de öyle koca koca keskin dişlerin var mı? Parmağının ucunu ağzıma soktu. Çenem biraz zayıftı ama eskisinden çok daha iyiydi. Ben de tuttum parmağını bir güzel ısırdım. Bronwyn avazı çıktığı kadar bağırdı. Ah seni gidi şeytan dedi. Ağız değil bununki kart katır çenesi. Hele dur sen görürsün bak yarın yemeğini kendi başına ye de gör. Bronwyn akşam yemeğini hazırlamak için ablalarımın yanına gidince Davy gelip yatağımın kenarına oturdu ve bir süre hiç konuşmadan yüzüme baktı. ''Sen akıllı bir çocuksun Hugh'' dedi. ''Adı gazetede çıkan ilk insan da ailemizde sensin. Bu da tamam. Öyleyse bu işi değerlendirmenin yoluna bakalım. Benim için yazacağın her mektup başına 2 peni var sana. Ne dersin? İşine geliyor mu?'' ''Senin için bunu bir karşılık almadan yapmak daha çok hoşuma gider Davy'' dedim. ''Olmaz olmaz.'' dedi. ''Sendikaya ait yazıları yazacaksın. Bu 2 penilerle hem okul giderlerini karşılarsın hem de iyileşince tatilde harcayacak paran olur. Öyle değil mi?'' Kendi giderlerimi karşılayabileceğim düşüncesini aklım yattığı için peki dedim. O gecede her zamanki gibi yemeğimi Brownman getirdi. Ekmekle süt yerine bu kez bir parça börek koymuştu. Lezzetine diyecek yoktu hani. Eti yemekte güçlük çekersen dedi. Bana söylersin. Koca adama bebek maması hazırlarım. Bunu söylemekle eti daha iyi çiğnememi sağlayacağını biliyordu. Nitekim ben de onun açtığı kolunu sırtıma dayayıp yan gelerek kekik ve lavanta kokuları arasında vücudunun sıcaklığını duya duya eti çiğnedim ve yuttum. Bronwyn'in gözlerinin içi gülüyor, lambanın ışığı yüzünde altın sarısı gibi parıldıyordu. Bir çocuğun kendinden 10 yaş büyük bir kadına gönlünü kaptırması belki aykırı bir davranıştı. Ama bunu hiç kimse bilmedi. Hatta bugüne kadar Bronwyn bile. Ona hiçbir kötülüğüm dokunmadığı gibi bütün yaşamım boyunca da o kendisine sığındığım benim bir meleğim olarak kaldı. Yaşasaydı gelecek ay 72'sine basacaktı. Yıllar çabuk gelip geçiyor işte. Ne var ki ben aşık olduğumu asla bilmedim. Ancak yıllar sonra bunun farkına vardım. Aşk üzerine birçok saçmalıklar söylenip durur ve bu konuda fikir yürütenlerin çoğu da aşkı ömürlerinde tatmamış ya da bunu başkalarında yaratacak ruhu kendilerinde bulamamış olan kimselerdir. Aslında böylelerin ağzına aşktan söz etmek yakışmıyor bile. Ben aşkın ne demek olduğunu ilk kez Owen, Margaret Evans'a rastladığı zaman anladım. Margaret, babamın en eski arkadaşlarından birinin kızıydı. Annesi onu ev idaresini daha iyi öğrenebileceği düşüncesiyle bize göndermişti. Bu arada annem de henüz kendini toparlayamamış olduğu için günlük ev işlerini doğru dürüst yapamıyor, babamın verdiği emirle yatağından çıkamıyordu. Margaret oldukça güzel bir kızdı. Güldüğü zaman renk değiştiren koyu mavi gözleri vardı. Hoşa giden bu değişikliği görmek için gülecek bir şeye daha uzun uzun gülmek geliyordu insanın içinden. İlk hafta öyle utangaçtı ki ağzından evet, lütfen ve teşekkür ederim sözcüklerinden başka bir şey çıkmıyordu. Onu konuşturabilmek için Bronwyn bütün çarelere başvurdu. Ben de uğraştım, babam da elimden geleni yaptı ama bütün çabalar boşa çıktı. Margaret başını öne eğiyor, biraz şakalaşacak olursanız da başlıyordu ağlamaya. Bunu görünce siz de üzülüyordunuz. Nasıl olur da insanlar yanlarında sıkılgan bir yabancıyı barındırırlarken kendi değişik yüzlerinin, değişik huylarının ve değişik seslerinin yuvasının özlemiyle yanan bu yabancının yüreğini dağlayacağını bir türlü düşünmezler. Bu insanlar kendi evlerine, kendi yakınlarına öyle alışmışlardır ki onlara aykırı gelmeyen bir şeyin başkalarına keder verici bir değişiklik olacağını akıllarına bile getirmezler. Margaret 4-5 gündür bizimle birlikteydi ve Owen'ın kendisine gösterdiği yakınlık sayesinde daha yeni yeni yüzümüze bakınca hafifçecik de olsa gülümser ya da konuştuğumuz zaman başını kaldırıp bakar bir hale gelmeye başlıyordu. Ben orada, yattığım yerde, Owen'ın Margaret'a aşık olduğunu anlamakta gecikmedim. Çünkü bir zamanlar Ivor'un Bronwyn'e karşı takındığı tavırları henüz unutmamıştım. Bunun belirtileri aynı ailenin bireyleri arasında hiç değişmez. Babam sofrada tavuğu pay ederken Margaret'a but mu yoksa kanat mı istediğini sordu. Margaret, hangisi olursa Bay Morgan lütfen, dedi. Hala utangaçtı ve 8 çift göz üzerine dikildiği için kızarıp bozarıyordu. Bronwyn, ''Güzel bir kanat verin.'' dedi. Davy, ''Gerisinden ne haber?'' diye söze karıştı. Owen, Davy'ye öfkeyle bakarak, ''Margaret konuğumuzdur.'' dedi. ''Eğer bu bir şakaysa bana yapman daha doğru kaçardı.'' Durumu iyice bilen Davy, ''Sana ne oluyor yine?'' dedi. ''O ne dik bakış? Çabuk kaldır başını, yoksa sofra örtüsü delinecek.'' Owen, ''Bırak şimdi sofra örtüsünü.'' dedi. ''Margaret'a ilişip durma.'' ''Babam?'' ''Owen.'' dedi. Ailenin içinde birini azarlamak gerekirse bunu ben yaparım. Davy biraz ileri gitmiş olabilir ama o sözünü ettiği kısmın soframızda hiçbir zaman tavuğun üstünde bırakılmayacağını da bilir. Onun için yanlış bir şey söylemiş sayılmaz. Margaret'a da gücenmemiştir herhalde. Öyle değil mi kızım? Margaret, hayır Bay Morgan dedi. Ama Owen'a bakışını yalnız ben gözümden kaçırmadım. Tabii bir de Owen. Ah bunu bir görmeliydiniz. Zavallı Owen'a aşık olduğu diye ayıplamam. Gözlerinizi ateşe çok yaklaştırdığınız zaman hissettiğiniz cinsten bir alev vardı onun bakışında. Bundan birkaç gün sonra da bir akşam haklı olduğumu kanıtladım. Babam, abilerim ve Bronwyn koronun provalarına katılmak üzere gitmişler. Annem seslenir belki bir şey ister diye de Margaret'ı evde bırakmışlardı. Owen ise dışarıda, evin arka tarafındaki kulübede yapmakta olduğu makinenin üzerinde çalışıyordu. Ocaktan kömürü çıkartmaya yarayacak bir makine yapacağına inanıyordu Owen. Bununla kömür daha kolaylıkla elde edileceği için üretim ve satış artacak, böylece de çalışma saatleri azaltılacak, ücretlere zam yapılacaktı. Her gece arka tarafta harıl harıl çalışır, bir şeyleri çekiçler, eğler, demir parçalarını eritip şekillendirmesi için aşağıya demirci Howell'a koşar, ucundan tutulması gereken bir iş varsa gelir evden birini çağırır, ortalığı velveleye verir dururdu. İşte o gece Margaret, ocağın yanında oturmuş gergefini işliyordu. Ben de yine her zamanki gibi yüklünün içindeki yatağımdaydım. Belki uyurum diye yatağımın önündeki perdeler çekiliydi. Margaret'ı görebiliyor ve bir renkle kaç, öteki renkle kaç ilmek attığını sayarak kendi kendime eğleniyordum. Ama iğneyi öyle hızlı kullanıyordu ki gözlerim yoruldu ve tam dalmak üzereyken usulca kapı açıldı. Elinde bir avuç dolusu demir parçasıyla simsiyah bir halde Owen içeri girdi. "Aa," dedi ve olduğu yerde kaldı. Margaret bir şey söylemedi. Sadece başını işin üzerinden kaldırmadan gülümsedi. Sırtı Owen'a dönüktü. Suratında bir karış asmıştı. Owen, "Burada olduğunuzu hiç bilmiyordum," dedi. İşte bu düpedüz bir yalandı. Margaret'tan cevap çıkmadı. Habire iğne kakıştırıp duruyordu. Owen olduğu yerde çivilenmiş gibi kalarak, "Acaba biraz sıcak su var mı?" diye sordu. Kazanın her zamanki gibi ağzına kadar suyla olduğunu pekala biliyordu. Hatta fıkır fıkır kaynadığı bile işitiliyordu. Margaret bir süre daha sessiz kaldıktan sonra iğnesini gergefinde yeni başlayacağı bir yere saplayıp başını kaldırdı ama Owen'ın yüzüne bakmadı. "Ne kadar istiyorsunuz?" diye sordu. Margaret'ın konuşması sanki bir mucizeymiş gibi karşılayan Owen, "Şey," dedi, "yıkanacaktım da." Owen, onun bir kovaya elini süreceği düşüncesini dehşetle karşılamış gibi, "Hayır, hayır," dedi. "Nasıl yıkanacaksınız öyleyse?" diye sordu Margaret. Hala sırtı ona dönük olarak, "Fincanı mı doldurayım?" Gülmemek için battaniyemin bir kenarını dişlerimin arasına sıkıştırdım. Son derece ciddi bir tavırla, "Hayır, hayır," dedi Owen. "Kovayı kendim alırım ben. Benim için böyle şeyler yapmanıza hiç gerek yok." Margaret hala Owen'ın yüzüne bakmayarak, "Peki ama kovanız nerede?" diye sordu. "Dışarıda, çamaşırlıkta," dedi Owen. "Pekala," dedi Margaret ve oturup tekrar işine koyuldu. Ama Owen çamaşırlığa gitmek üzere bir harekete geçmedi. Margaret'a bakıp duruyordu. Aşık bir insanın gözlerinde öyle bir bakış vardır ki, eğer kendinizden başkasını sevmiyorsanız bu sizi gülmekten kırıp geçirir. Yok siz de aşıksanız, o zaman ona yardım etmek, elinizden bir şey gelmese bile onu mutlu kılmaya çalışmak için yine de içinizde bir takım şeylerin kıpırdandığını hissedersiniz. İşte bu bakış Owen'ın gözlerinde de vardı. Bu bakışın bir parçasını bağlı bir halde bıçağı bekleyen bir koyunun, bir parçasını da kalbini genç bir kıza kaptırmış duygulu bir adamın gözlerinde görebilirdiniz sadece. Bu, yeryüzünde pek sık rastlanmayan bir ışıktır. Kutsal bir nurdur. İnsanın içinde parıldayan ve neye değerse değsin onu cennetten çıkma bir şey haline getiren sıcak, mutlu bir ısıraptır. Margaret da bu bakışın farkına varmış olacaktı ki omuzlarını doğrultup ürperdi. "Kovayı getirmeyecek misiniz?" dedi ve yutkundu. Sanki pencerenin camını kırmış gibi Owen, "Ah!" dedi. "Tabii, hemen, şimdi." Elindeki demirleri nereye koyacağını bilemiyordu. Kovayı getirmek için dışarı çıkınca bunları kapının arkasına bıraktı. Oysa bizlerden biri bu demirleri değil, dışarıda bırakmak, bunları elini sürecek olsaydı kan gövdeyi götürürdü. Ama aşk insanı böyle yapar işte. Az sonra döndü. Seyrek adımlarla Margaret'ın yanına kadar ilerledi. Ama o hala gergefini işlemekteydi. Owen, kart bir tavuğun gıdaklamasına benzeyen diye bir sesler çıkardı. "Şimdi biraz su alabilir miyim?" Margaret, "Verin kovayı bana," dedi ve işini işlemeye devam etti. Sonra Owen'a bakmamaya çalışarak ayağa kalktı. Ne var ki harıl harıl yanan korlar Owen gibi bir adamın gözleri kadar alevli değildir. Margaret'ın bakışları ister istemez ağır ağır önce kovaya takıldı, oradan Owen'ın koluna ve omzuna, sonra da yine yavaş yavaş yüzüne doğru yöneldi. Göz göze geldiler. Sırtı ocağa dönük olduğu ve lamba da arkasında kaldığı için önceleri Margaret'ın yüzünü göremedim. Zaten görmeme de gerek yoktu. Her şeyi hissedebiliyordum çünkü. Ellerini önlüğünün içinde sıktığını fark edebiliyordum. İlk söze başlayan Owen, "Margaret," dedi. "Evet," dedi Margaret. Sesi öyle soğuktu ki az kalsın yataktan aşağı yuvarlanacaktı. "Kovayı getirdim," dedi Owen. Bu bana çok saçma göründü. Onun hesabına üzüldüm. Elini arkaya doğru sallayarak, ''Su orada,'' dedi Margaret. ''Evet,'' dedi Owen ama yerinden de kıpırdamadı. ''Onlar da Kora'dan neredeyse dönerler,'' dedi Margaret. Tekrar yutkunurken de çenesinden düşen gölgenin boğazını okşadığını görür gibi oldum. ''Keşke hiç dönmeseler,'' dedi Owen. ''Çok hainsiniz,'' dedi Margaret ama hiç de ciddi söylememişti bunu. Owen, ''Gerçeği söylüyorum Margaret,'' dedi. ''Çok güzelsiniz.'' Margaret iç çekişiyle hıçkırık arası bir sesle, ''Yok canım,'' diye karşılık verdi. Owen, ''Evet,'' dedi. Margaret yarım ağızla, ''Hayır, hayır,'' dedi. Süleyman'ın neşidelerindeki şu sözlerle konuşmasını sürdürdü Owen. ''Ah ne güzelsin, gözlerin güvercinlerinki gibi.'' ''Güvercinlerin gözleri küçüktür,'' dedi Margaret. ''Sizinkiler öyle büyük ki onlar benim bütün dünyam,'' dedi Owen. Margaret tiz bir sesle, ''Hayır,'' dedi. Owen, ''Evet,'' dedi ve kovayı yere bıraktı. ''Seni seviyorum Margaret Evans.'' ''Saçma,'' dedi Margaret tekrar soğuklaşarak. ''Beni tanıyalı daha şurada 5 gün oldu.'' ''Bunu ilk günden anlamıştım,'' dedi Owen ve buna ben de inandım. 5000 yıldan beri tanıyorum seni, hem de kıymetli taşlar ve altınlarla süslü olarak.'' Margaret, ''Kıymetli taşlar ve altınlar mı?'' dedi. ''Nerede?'' ''Hebron çayının yanında,'' dedi Owen. ''Ah Margaret.'' Owen kızın adını öyle tatlı bir sesle söylemişti ki Margaret'ın elleri bir kanat gibi kalkıp boğazına doğru gitti. Yine soğuk bir tavır takınmaya çalışarak, ''Benim ne kıymetli taşlarım ne de altınlarım var,'' dedi. Onun şu andaki soğukluğunu Owen bile anlamıştı. ''Senin de böyle şeylerin olacak,'' dedi ve bunda samimiydi. ''Hele şu icat ettiğim makineyi bir satayım. O zaman dilediğin ne varsa hepsi senin olacak. Evde de hiçbir iş görmeyeceksin.'' Margaret, ''Hiçbir iş görmeyecek miyim?'' diye sordu. Owen, ''Hayır,'' dedi. Margaret, ''Peki bütün gün ne yapacağım öyleyse?'' diye sordu. Owen, ''Oturup beni bekleyeceksin,'' dedi. ''Hem ne zaman evleneceksin benimle?'' Margaret, ''Babama sormam gerek,'' diye karşılık verdi. Owen, ''Bunun kararını kendin ver,'' dedi. ''Ne zaman?'' Margaret irkilerek, ''Huvu uyandıracaksın,'' dedi. ''Ne zaman?'' diye tekrar sordu Owen. Margaret, ''Ağlatacaksın beni. Bırak şimdi bunu.'' Owen ona baktı ve Margaret ellerini yine aşağıya indirdi. Öylece durup dakikalarca birbirlerine baktılar, kıpırdamadan, soluyarak, göz göze. Sonra Owen onu omuzlarından tuttu ve düpedüz gözümün önünde öptü. Bu öpüşme öyle uzun sürdü ki ikisinin de ağaç olup orada çakıldıklarını sandım. Owen kısık ve küskün bir sesle, ''Margaret, ah Margaret, Owen,'' diye fısıldadı Margaret. ''Seni seviyorum,'' dedi Owen. ''Margaret, ben de seni,'' dedi. Owen sanki şaşırmış ve inanamıyormuş gibi, ''Sahi mi?'' dedi. ''Elbette,'' diye cevap verdi kız. ''Bundan daha içten bir söz işitmemişsinizdir. Seni ilk gördüğüm andan beri.'' Owen, ''Sahi mi? Benim gibi yani, öyle mi?'' Kız, ''Evet,'' dedi. ''Senin gibi. O tavuk meselesinde beni savunduğun zaman seni öpmek gelmişti içimden.'' Owen kızı omuzlarından tutarak, ''Margaret,'' dedi. ''Çok güzelsin.'' Margaret, ''Keşke öyle olsaydım.'' dedi. ''Hem de kimseyle kıyaslanamayacak kadar güzelsin,'' dedi Owen. ''Yaşamım boyunca seni taparcasını seveceğim. Senin her anın mutluluk içinde geçecek. Gözlerinden akan her damla yaş bana hançer gibi saplanacak.'' ''Owen,'' dedi kız. ''Ne güzel şeyler söylüyorsun.'' Herhalde daha çok şeyler söyleyecekti ama o sırada annem ayakkabısıyla yatak odasının döşemesine vurmaya başladı. Bu, onun benimle konuşmak istediği zaman verdiği işaretti. Her gece bu saatte bana seslenirdi. Ama uyumuşsam sabahleyin konuşurduk. Böylece de bir şey yitirilmemiş olurdu. ''Evet, ne var Beth teyze?'' diye sordu Margaret, gözüyle Owen'a işaret ederek. Annem, ''Huv uyuyor mu?'' diye seslendi. Owen yüklün içindeki yatağıma doğru döndü. ''Uyuyor musun delikanlı?'' diye öyle hafif bir sesle sordu ki, eğer uyumuş olsaydım kesinlikle bu ses beni uyandıramazdı. İkisinin de bana kara kara bakmalarını istemediğim için şaşkın ördeğe dönüp evet mi, hayır mı diyeceğimi bilemedim. Ancak yalancıların yaptığı yönteme başvurarak sanki uyuyormuşum da yeni uyanıyormuşum gibi sersem sepelek evet dedim. ''Annem seninle konuşmak istiyor,'' dedi Owen. ''Efendim anne,'' diye seslendim. Onlar ise el ele tutuşmuşlar, öylece durup bakıyorlardı. ''Nasılsın bu gece bakayım benim yavrum?'' diye seslenerek sordu annem. ''Çok iyiyim anne,'' dedim. ''Ya sen nasılsın?'' Annem, ''Ben de öyle,'' dedi. ''Bacağın ağrıyor mu?'' ''Hayır anne, teşekkür ederim,'' dedim. ''Doktor Richards yakında kalkmama izin verecek.'' Cumartesi günü kalkıyorum ben, dedi annem. O zaman görürüm seni. Karnını iyice doyuruyor mu Bronwen senin? Doyuruyor anne, dedim. Ama Bronwen annen kadar iyi yemek pişiremiyor değil mi? Diye soran annemin sesi öyle bir özlemle doluydu ki boğazıma oturan bir taşı söküp atmak istercesine öksürür gibi yaptım. Annemin aklından evinin ve çocuklarının başka bir kadının yönetimi altında bulunduğu düşüncesinin acı acı haykırarak geçtiği aylardan beri yattığım yerden görüyordum. Bronwen iyi denebilecek aşçılardan da daha iyi yemek yapıyordu. Annemin ondan üstün bir aşçı olduğunu söylemek biraz haksızlık sayılırdı. Ama annem yine de annemdi ve sesinde onun yokluğunu hissettiğimizi, onu unutmadığımızı, hala annemiz olduğunu, onu istediğimizi, beklediğimizi bilmesinden ileri gelen bir özleyiş vardı. Onun için yalan da söylenebilirdi. ''Pişiremiyor ya anne.'' dedim. ''Hep o senin elmalı ve zencefilli çöreklerini, erikli böreğini, muşmalı kurabiyelerini düşünüyorum.'' ''Sana bunların hepsini yaparım.'' dedi annem, sesinde insanı gülümseten bir ifadeyle. ''Hele şu yataktan bir kurtulayım da bak gör mutfaktaki o tencerelerde ne yemekler pişermiş. Burada sırt üstü yatmaktan, bir de bu şişko kıza dadılık etmekten başka bir şey yapmadığımı düşündükçe deliye dönüyorum.'' Küçük kız kardeşim çok sevimliydi. Adı da Olwen'di. Bronwen'le Angarad yukarıda anneme yapılması gereken bazı işlerle uğraşırlarken onu da çoğu zaman benim yatağımda oynasın diye getirirlerdi. Böylece onunla doğduğu günden beri sıkı fıkı arkadaş olmuştuk. ''Şuna bu dedirtsene anne.'' diye seslendim. Yanaklarını basıp bunu söyletirken Olwen'in ağzında sabun köpüğünün baloncukları gibi renk renk salya boncukları belirir ve patlardı. Annem gülerek ''Hadi oradan.'' dedi. ''Bu saatlerde o mışıl mışıl uyur. Sen de uyu artık.'' ''Peki anne.'' dedim. ''İyi geceler.'' ''İyi geceler yavrum.'' dedi annem. ''Margaret'a söyleyiver. Ocağa başka kömür atmasın.'' İşte hemen hemen her gece böyle bir konuşma geçerdi aramızda. O geceyi ise çok daha iyi hatırlıyorum. Çünkü biz konuşa dururken Margaret'la Owen el ele tutuşmuş bir halde parmaklarının ucuna basa basa arka kapıdan dışarıya sıvışmışlar. Babam, Ivor ve Bronwen'le birlikte koronun provalarından dönene kadar da orada kalmışlardı. ''Margaret nerede?'' diye sordu Bronwen. ''Arka tarafta.'' dedim. Margaret sanki onların geldiklerini görerek koşmuş gibi soluk soluğa içeri girdi. Yanakları al aldı. Bronwen'in ona hiç de gülümsemeye benzemeyen bir gülümsemeyle bakıp tabakları almak üzere dolaba doğru yürüdüğünü gördüm.